Çok kıymetli basın mensupları, değerli dostum Genel Sekreter Stoltenberg, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuğu olarak ülkemizi ziyaret ediyor. Bugün kendisini burada İstanbul temsilciliğimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz sonra Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın da katılımıyla çalışma yemeğinde de bir araya geleceğiz. Kendisini son olarak geçtiğimiz Mart ayında biliyorsunuz ikinci Antalya Diplomasi Forumunda misafir etmiştik Türkiye'de ve Antalya Diplomasi Forumuna da çok önemli katkıları olmuştu. Bunun için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Stoltenberg'le ve ekiplerimizle NATO gündemindeki konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Madrid zirvesi çok başarılı bir zirveydi ve Madrid zirvesinde alınan kararların takibini yaptık. Ama bu kararların takibi esas bu ayın sonunda Bükreş'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacak. Dolayısıyla bu toplantının da hazırlıklarını ele almış olduk. Yine NATO Vilnius zirvesi hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Ve NATO'nun gündeminde biliyorsunuz tehditler var. Ve terörizm özellikle NATO'nun öncelikli tehdit, NATO'ya karşı öncelikli tehditlerden bir tanesidir. Ve terörle mücadele konusunu da ele aldık. Malumunuz bu sene Türkiye'nin NATO'ya katılımının, NATO üyeliğinin 70. yıl dönümü. Türkiye her zaman ittifakın sorumluluk sahibi ve öncü üyelerinden birisi olmuştur. Türkiye ittifak dayanışması ruhuyla NATO'nun her alandaki gayretlerine, faaliyetlerine önemli katkılar veriyor. Ukrayna Savaşı sonrasında NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesi için atılan adımlara da ilave destek sağlayacağız. Tabii bugün Ukrayna'daki durumu, savaşı da ele aldık. Ukrayna'daki durumu ve özellikle de bunun bölgesel ve küresel yansımalarını da değerlendirdik. Ukrayna konusundaki ilkesel tutumumuz bizim belli. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini biz güçlü bir şekilde Türkiye olarak destekliyoruz. Aynı zamanda ilave bazı hususların da altını bu vesileyle çizmek isterim. Karadeniz'den tahıl ihracatı konusunda yaşanan sıkıntı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sarf ettiğimiz çabalarla tekrar çözüldü. Ama 20 gün sonra bu tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. 4 aylık bir anlaşmaydı. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sevkiyattaki herhangi bir kesintinin özellikle en az gelişmiş ülkelere nasıl yansıyacağını biliyoruz. Geçen hafta 3 Afrika ülkesini ziyaret ettim ve bu tür kesintilerden ne kadar tedirgin olduklarını da gördük. Ayrıca bu anlaşmanın da tahıl anlaşmasının kendileri için ne kadar hassas olduğunu da bizzat kendilerinden işittik. Özellikle açlıkla boğuşan ülkelerin sofrasından bir ekmek daha azalmış olacak. O nedenle kesintisiz devam etmesi konusunda çabalarımızı sürdürmemiz lazım. Ama esas Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması konusunda da çabalarımızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Şartların kolay olmadığını biliyoruz ama diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini de her fırsatta tüm görüşmelerimizde vurguluyoruz. Bugün de bu düşüncelerimizi Sayın Genel Sekreter'le paylaşma imkanımız oldu. Ve bu doğrultuda da çabalarımızı biz Türkiye olarak devam ettireceğiz. Tabii NATO'nun genişlemesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de gündemdeydi. Malumunuz Madrid'de üçlü bir mutabakat zaptı imzalamıştık. Sayın Genel Sekreter'in de çok büyük katkılar oldu. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii her iki ülke makamları bu muhtıraya bağlılıklarını dile getiriyorlar. Esas önemli olan tabii muhtırada yer alan unsurların somut olarak uygulanması. İsveç'te kurulan yeni hükümet seçim öncesi bir önceki hükümetinin çok ciddi adım atamayacağını biz biliyorduk. Ama yeni hükümetin bu konuda daha kararlı olduğunu da görüyoruz. Yeni İsveç Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak, konu olarak gelecek hafta Ankara'ya geliyor. Bu konuları kendileriyle görüşme imkanımız olacak. Ayrıca üç ülke arasında kurulan uzmanlar düzeyinde bir mekanizma vardı. İlk toplantı Helsinki'de gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantı Stockholm'da gerçekleşecek. O toplantıda da atılan ve atılacak adımları gözden geçirme bakımından faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bu düşüncelerle dostum Jens'e bir kere daha hoş geldiniz diyerek sözü kendisine bırakıyorum. And welcome and you have the floor.
Minister Çavuşoğlu, Der Mevlüt, thank you so much for your warm welcome. It's always a pleasure to be back here in Istanbul and to meet with you. Turkey is a highly valued NATO ally, making important contributions to our shared security. You play a major role in the fight against terrorism, including in our mission in Iraq. You are also contributing to our maritime and air policing deployments and contributing to our collective defense in many other ways. NATO also contributes to the security of Turkey by augmenting your air defenses and through our air and naval presence in the Eastern Mediterranean and the Black Sea. Our unity and solidarity are essential as we face the greatest security crisis in a generation. Today, we discussed a number of issues, including the situation in the Aegean, our fight against terrorism, Finland and Sweden's accession to NATO, and our support for Ukraine. President Putin is failing in Ukraine, but he is responding with more brutality. In recent weeks, we have seen dozens of drone and missile strikes across Ukraine, including on critical infrastructure, cruelly and deliberately depriving Ukrainian civilians of heating, water and electricity at the outset of winter. We also see Iran offering drones and considering ballistic missile deliveries to Russia. This is unacceptable. No country should provide support to Moscow in this illegal war. I want to thank Turkey for all its support to Ukraine. The cutting-edge drones and ships built here in Turkey are helping to uphold Ukraine's right to self-defense. I also commend Turkey and President Erdogan personally for negotiating safe passage for Ukrainian grain through the Black Sea, easing the global food crisis. I welcome the continuation of the UN grain agreement and Turkey's efforts to maintain this lifeline on which hundreds of millions of people around the world depend. Today, we also discussed the ratification of Finland and Sweden's NATO membership. At the Madrid summit in June, all allies made an historic decision to invite Finland and Sweden to join NATO, and all allies signed the accession protocols. Turkey, Finland and Sweden also agreed a trilateral memorandum. As you said, Mevlut, you have significant expectations that this memorandum will deliver more security for Turkey. I recognize your concerns. At the same time, it is clear that Finland and Sweden have delivered on the memorandum and are committed to the long-term partnership with Turkey. This week, I have spoken to the leadership of both Finland and Sweden, and I welcome the major concrete actions taken by both countries to put the memorandum into practice. Finland and Sweden have significantly increased cooperation with Turkey to counter terrorism, and a permanent joint mechanism has been established. Sweden is passing new legislation prohibiting participation in terrorist organizations, including the PKK, and strengthening the tools on terrorist financing. more extraditions and expulsions are taking place, and restrictions on arms sales to Turkey have ended. Finland and Sweden have delivered on their agreement with Turkey. They have become strong partners in our joint fight against terrorism in all its forms and manifestations. And they are clearly committed to a long-term engagement with Turkey to address your security concerns. So it's time to welcome Finland and Sweden as full members of NATO. Their accession will make our alliance stronger and our people safer. In these dangerous times, it is even more important to finalize their accession, to prevent any misunderstanding or miscalculation in Moscow, and to send a clear message to Russia that NATO's door remains open. And it's only for allies and aspirant countries to decide on NATO membership, nobody else. So I look forward to welcoming both countries as full NATO members in the near future. Der Mevlut, thank you again for Turkey's strong commitment to our alliance. I look forward to continuing to work with you and to the rest of my visit to Turkey. Thank you.
Thank you. Any question?
CNN Türk Televizyonu, Mücahit Topçu. Sorum hem Sayın Bakan hem de Genel Sekreteri olacak. Hafta başında Rusya lideri Putin'in tahıl koridorundan çıkıyorum açıklamasının ardından tahıl koridorunda kısa süreli bir kriz yaşanmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu krizin önlendiğini ifade etti. Kriz normale döndü. Tahıl koridoru tekrar işlev hale geldi. Bu noktada konuşmalarda bu tahıl koridorunun krizinin çözümüne ilişkin neler konuşulduğunu merak ediyoruz. Ek olarak özellikle Türkiye liderler diplomasisini etkin bir şekilde yürütüyor. Hem Rusya ile hem Ukrayna arasında. Bu durum Rusya'yı ve Ukrayna'yı ateşkes masasına oturtur mu? Ve Ukrayna'da artık 8 ay aşkın süredir devam eden bir savaş var. Son duruma ilişkin değerlendirmelerinizi merak ediyoruz.
Would you like to be first or I should say? Çok teşekkür ederim sorularınız için. Her şeyden önce bu tahıl anlaşması imzalandıktan sonra dünyada gıda fiyatları, özellikle tahıl fiyatlarında bir düşüş oldu. 2008'den sonra en büyük düşüşün olduğunu Dünya Gıda Örgütü söylemişti. %9 civarında bir düşüş. Ama Rusya bu anlaşmadan çekiliyorum, daha doğrusu askıya aldım işbirliğimi dedikten sonra tekrar %4-5 civarında artış olduğunu gördük. Bu kısa süre içinde çok ciddi bir artıştır. Yani herkesin bu konuda endişelendiğini görüyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burada Sayın Putin'in de yapıcı bir yaklaşım içinde olduğunu da gördük, söylemek isteriz. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanımız hem Rus hem de Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü. Ayrıca Ukrayna Altyapı Bakanı'yla da görüştü. Bunun uygulaması ile ilgili sorumlu bakanlık Ukrayna tarafında, Altyapı Bakanlığı. Ve bu süreçte de Ukrayna'nın da çok yapıcı bir yaklaşım içinde olduğunu gördük. Yani sonuçta Rusya yine Putin'in de kararıyla çarşamba günü biliyorsunuz grup toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanımız hemen bilgiyi paylaştılar. Tekrar tahıl anlaşmasına geri döndü. Biraz önce söylediğim gibi şimdi 20 gün sonra bu anlaşmanın tekrar uzatılması gerekiyor. Biz bir taraftan ben de Lavrov'la 3 defa görüştüm, Dimitro Kulova ile görüştüm, Sekreteri Blinken yani Dışişleri Bakanı Blinken ve BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştük. Bazı Avrupalı dostlarımızla da görüştük. Takip ediyorsunuzdur. Tabii burada Rusya'nın kendi tahıl ve gübre ihracatı ile ilgili verilen sözlerin tutulmasını istediğini görüyoruz. BM'ye yazdıkları mektupta bunu gördük. Telefon görüşmelerimizde bunu gördük. Bu konuda da olumlu gelişmeler oluyor. Ve bunları takip edeceğiz. 20 gün içinde bu endişeleri de gidermek lazım. Bu Rusya'yı desteklemek anlamına gelmez. Her şeyden önce bir mutabakat. Bu mutabakatın yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca her zaman söylüyoruz, Rusya'nın tahıl ve gübresine de başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın ihtiyacı var. Eğer bu gübre ihracatı gerçekleşmezse, sadece Afrika'da, yine seyahatimde öğrendim, uzmanlar söylüyor, tarım üretiminde %20 bir düşüş olacak. O nedenle her iki tarafın ve tüm dünyanın yararına bu anlaşmaların kesintisiz bir şekilde uygulanmasına devam etmek gerekiyor. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çabalarımızı sürdüreceğiz. Savaş konusunda son durumu sordunuz sanırım. Biraz önce bilgi verdim, savaş devam ediyor, maalesef devam ediyor. Daha da karmaşık hale geliyor. Uzadıkça daha karmaşık. Çünkü burada 29 Mart'ta İstanbul'da iki tarafın heyetleri bir araya geldiği zaman ki şartlarla, şimdiki şartlar çok farklı. Sağdaki şartlar farklı, ülkelerin pozisyonları farklı, işte Kırım var, Donbas bölgesi var, farklı konularda çok şey değişti, daha karmaşık hale geldi. Uzadıkça daha da karmaşık hale gelecek. O nedenle ne kadar kısa süre içinde bu savaşı sonlandırabilirsek ve diplomasiyi işletebilirsek hem iki ülkenin de yararına hem de tüm dünyanın yararına olacak. Tabii biz her zaman şunu da söylüyoruz. Saldırılan topraklar Ukrayna toprakları. O nedenle özellikle Ukrayna için adil bir barışın olması gerektiğini, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü çerçevesinde bunu da vurguluyoruz.
First of all, I expressed my gratitude to Turkey, to President Erdogan, and to Foreign Minister Çavuşoğlu, and to the government of Turkey for their efforts and the important work they have done to enable and to make the grain deal possible. Because we need to understand that hundreds of millions of people around the world totally depend on grain and food exported from Ukraine. Over the Black Sea to the Bosporus to the world market. And if this food is not exported, if it's not reaching the global market, then prices will go up and millions of people will suffer. So the grain deal is extremely important for food prices and for feeding hundreds of millions of people around the world. And therefore, I commend Turkey for what they have done. I also commend Turkey, the President, the Foreign Minister, for the latest efforts to ensure that after the suspension we saw over the weekend, the grain deal is functioning and enforced again. And I also agree with Foreign Minister Çavuşoğlu that it is important that the grain deal is renewed and extended, because this has to continue. And this demonstrates the important role that Turkey has played in the conflict in Ukraine, not only by supporting Ukraine with essential equipment, with drones, with ships, with other humanitarian and military support, but also in facilitating diplomatic efforts, supporting and enabling the grain deal. Also, of course, the United Nations and others have participated and been part of this. But also the exchange of prisoners and other diplomatic efforts, which I think are extremely important in trying to at least reduce some of the effects of the brutal war which is going on in Ukraine. But let me just end with the following, and that is that the increased prices and the problems we have seen in the global food market is not caused by sanctions. It is caused by the war itself. So the best way of ending this is for President Putin to end the war. It is the war of aggression that is undermining and threatening the supplies of food from Ukraine to the world market. The grain deal helps to reduce the effects, but the lasting solution will be to end the war, and that's Russia's responsibility to end this war of aggression against Ukraine.
Thank you. Good evening. I'm Hanne Christiansen from Norwegian Aftenposten. Mr. Foreign Minister, the Secretary General was very clear that Sweden and Finland have now lived up to the commitments in the agreement. Can you confirm whether Turkey will be, when Turkey will be ratifying the applications, and whether this will happen before the Turkish elections in 2023?
Çok teşekkür ediyorum. Aslında açılış konuşmamda bunu anlatmaya çalıştım. Madrid'de Genel Sekreter'in de katkılarıyla bir mutabakat muhtırası imzaladık. Ve bu memoranduma baktığımız zaman sadece davet edilmesi için imzalamadık bunu. Tam üyelik için bu iki ülkenin uygulaması gereken ya da atması gereken adımların hepsi bu memorandumda yer alıyor. Bu konuda bazı adımlar atıldı. Genel Sekreter'in de söylediği gibi İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırması önemli bir adım. Hatta bir iki şirketimizin başvurularını da olumlu değerlendirdiler. Diğer taraftan kanun değişikliğine de gittiler. Fakat şu anda henüz bu memorandumda olan tüm unsurların bu iki ülke tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil. Yani Genel Sekreter ve biz olumlu adımları söylüyoruz. Söylemekle durumundayız. Çünkü bizim derdimiz NATO'ya zarar vermek ya da NATO'nun genişlemesini engellemek değil. NATO'nun genişlemesine bugüne kadar, Sayın Genel Sekreter de bunu çok iyi bilir, en güçlü destek veren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Her Dışişleri Bakanları toplantısında, her zirvede bizler NATO'nun genişlemesine verdiğimiz desteği vurguluyoruz. O nedenle bizim amacımız bu iki ülkenin terörle mücadelede önemli adımlar atması. Çünkü NATO'nun bugün önündeki en büyük tehditlerden bir tanesi terörizm. Madrid'de de bu vurgulandı. Ve bu konularda tabii somut adımlar da görmek istiyoruz. Şu andaki hükümetin açıklamalarını olumlu bulduğumuzu da söyledik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız yeni Başbakan Kristersson'la telefonla görüştü. Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyince Sayın Cumhurbaşkanımız hemen bizlere talimat vererek bu ziyaretin gerçekleşmesi için gerekli adımları atın, koordinasyonu yapın dediler. Biz de hemen devreye girdik ve arkadaşlarımız da ve 8 Kasım'da Ankara'da olacaklar, Salı günü kendileri. Ve bir sonraki, biraz önce de söylediğim, daimi ortak mekanizmanın toplantısı da Stockholm'da olacak. Bu toplantılar esasen önemli ve kritik toplantılar olacak. Ve burada atılacak adımlar, atılmış adımlar ve bundan sonraki atılacak adımlar gözden geçirilecek. Yani sonuçta sadece silah ambargosunu kaldırmak yetmez, bunun kalıcı olması lazım. Yani üye olduktan sonra da bu tür geri adımların atılmaması gerekiyor. Diğer taraftan bizim hem meclisimize, bu çünkü partiler üstü bir durum, hem de halkımıza dönüp iki ülkenin somut adım attığını göstermemiz gerekiyor. Yani bu bakımdan esasen bu takvim de bu iki ülkeye bağlı. Onların atacakları adımlara bağlı. Biz her zaman yapıcı yaklaşıyoruz ama açıkça düşüncelerimizi, endişelerimizi de gündeme getirdik. Bunlar da zaten memorandumda yer aldı. Şimdi uygulanması gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerdeki toplantılar bu bakımdan önemli ve kritik olacaktır. Şunu da söylemek isterim. Yani göreceli olarak bizim Finlandiya ile çok ciddi problemimiz yok. Ama hem NATO Sayın Genel Sekreter, hem de iki ülke bu konuda herhangi bir ayrımın yapılmamasını rica ettiler. İki ülkenin birlikte üyeliğine önem veriliyor. Dolayısıyla bu anlamda da bizim tarafımızdan da iki ülke aynı muameleyi görüyor. Önümüzdeki günlerde yeni hükümetten özellikle İsveç'te daha umutluyuz. Şu ana kadar attığı adım ve yaptığı açıklamalardan dolayı ve somut adımları da görmek istiyoruz. You wanna comment?
Okay. Please, sorry. First of all, I welcome strongly the decision taken in June by all allies, also Turkey, Second, what we have seen is that Finland and Sweden are implementing on legislation on stepping up cooperation with Turkey on fighting terrorism, and also removing restrictions on arms exports to Turkey. I have spoken over the last few days with President Niinistö of Finland, Prime Minister Kristersson of Sweden, but also Prime Minister Sanna Marin of Finland, and they all convey the same message, that this is important for them. They are living up to the joint memorandum, and they also see the value in actually working closer together with Turkey to fight terrorism, because that's also in their own interests. And we see that legislation has been changed. We see that, for instance, Sweden is now banning, or in the process of banning, membership in terrorist organizations. And that will also affect, of course, the numbers of people that can be extradited from Sweden. So Finland and Sweden have delivered. I think the time has come to invite them, or to make them, not only they are all invited, but to make them full members of the alliance. And therefore, this was an issue we discussed today. I expect that also to be an issue to be raised with President Erdogan tomorrow. But more importantly, the Swedish Prime Minister will be here in a few days, and of course that will be one of the main issues I expect them to address. So I think the time has come to then make sure that Finland and Sweden are full members in the near future.